Ayrım 6, 10 binlerin dönüşü, Samim Kocagöz, sayfa 67. 5. kısım. Necip Recep'in odasına bomba gibi girdi. Allah aşkına Recep, bana şu meseleyi anlat, yoksa sinirden deli olacağım. Başını şaşkın şaşkın önündeki kitaptan kaldıran Recep, Necip'in önüne sürdüğü kitabın açık sayfasına bir göz attı. Yüzüne bir gülümseme yayıldı. Sana bu işi anlatmıştım galiba. Necip sert bir şekilde iskemleyi çekip onun karşısına oturdu. Bir daha anlat, kafam almıyor işte, zorla sokacaksın. Recep elinin tersiyle önündeki kitapları masanın kenarına doğru itti. Arkadaşına bir sigara uzattı, kendi de bir tane yaktıktan sonra ''Seninle biraz konuşalım Necip, ama sözlerime darılmayacaksın. Sana öğüt vermeye kalkışacak değilim, sadece kendi merakımı gidermek istiyorum.'' ''Söyle, niye darılacakmışım?'' ''Üniversitede okumakta neden inat ediyorsun?'' Bu soru Necip'in dudaklarına önce bir tebessüm getirdi, sonra kahkaha ile gülmeye başladı. ''Çoktan vazgeçtim gitti. İnsanın kafasından geçeni kitap gibi okursun ama bırakmak elimde değil.'' ''Zannetme bu işten vazgeçmeni akılsız veya beceriksiz olduğun için söylüyorum. Sen sadece kitaplara ve bilgiye karşı ilgi duymuyorsun.'' ''Nezaketi bir yana bırak şimdi. Okuyor, okuyor, akıl erdiremiyorum. Zorla güzellik olmaz ya. Okurken aklım başka yerlerde de ondan. Bu işten vazgeçiver, olsun bitsin. Dünyayı her gelen üniversite bitirmez.'' ''Sana elimde değil diyorum.''
''Nedenmiş o?''
''Babam bırakmıyor, babam. Muhakkak üniversiteyi bitireceksin diye ısrar ediyor. Vallahi sınavlarda döne döne başım döndü. Hani başka yapacağım herhangi bir iş için bile kendime olan güvenimi yitirdim.''
''Güzel söylüyorsun işte. Babandan sana ne? Başka bir iş tut. Git babanın ticaret işlerine yardım et. Sınıf döne döne fakülteyi bitirsen bile aldığın diplomanın kime ayrı dokunur ki? Avukat mı olacaksın? Yoksa hakim mi?''
''Geç şimdi canım, alayı bırak.''
''Alay değil, merak ediyorum.'' Necip arkadaşına yaslandı.
''Baksana, bu meseleyi anlatayım.'' diye mırıldandı. ''Bizim kasaba küçük yerdir. Ben şimdi kalkıp fakülteyi bitirmeden dönersem babam haysiyetinin iki paralık olacağını zannediyor. Halbuki tahmin ettiğin gibi gidip pederin yazıhanesine otursam müthiş işler çeviririm. Ticarete çok aklım erer ha.''
''Babana işi böylece yaz.''
''Yazmakta laf mı ya? Her mektupta bir nota veriyorum. Kavga, gürültü, gırlığa gidiyor.''
''Ne cevap veriyor?''
''Tahsilimi yarım bırakırsam beni evlatlıktan reddedecekmiş. Üstelik de maldan, mülkten mahrumiyet.''
''Blöf. Yapamaz. Yapsa bile sana ne? Kendi başına bir iş tutarsın, olur biter.''
''Yapamam. Sudan çıkmış balığa dönerim.''
''Ama tahsile devam etmek zorunda kalırsan büsbütün kendini kaybedeceksin. Kişiliğinden olursun.'' Necip susmuş kara kara düşünüyordu. Recep bir kere heyecanlanmıştı, devam etti. ''Sadece senin durumun değil bu. Aramızda sana benzer yüzlerce arkadaşımız var. Bak şu bizim Süleyman'ın haline, akşamlara kadar kahveden çıkamıyor. Tam bozguna uğradı. Onun hali seninkinden acıklı. Birinci sene sınıfı birincilikle geçti. İkinci sene bir kumar hastalığına tutuldu. Güç bela sınavları verebildi. Şimdi pişman oldu. Oldu ama ne ders çalışabiliyor, ne de rahatça kumar oynayabiliyor. Bir şaşkınlık, bir perişanlık içinde harap oluyor. Sen başka havadansın. Darılma, karı kız peşinde. İnsan dünya yüzüne yalnız kumar, sadece kadın, hatta oldum olasıya ders kitap için gelmez ya. Hepsinin yeri sırası olmalı. İradeni kullan. Geleceğin için karar ver. Veremiyorsan kendi kendine ömrünü zehir edersin, karışmam.'' Necip hep susuyordu. Recep kitabı önüne çekti. ''Hangi bahisti o, anlayamadın?'' Necip sıkıntılı sesine alaylı bir ahenk vermeye çalışarak ''Bırak'' cevabını verdi. ''Pederin inadına bu yılda bir döneceğim. Çak Allah çak. Bakalım bu sefer ne olacak. Şimdi efkarlandım. Gezmeye gidiyorum. Beyoğlu'na bir çıkalım bakalım. Şu İstanbul'dan ayrılmak da zoruma gidecek ya. Ama yine de sık sık gelirim İstanbul'a. Mal almak, mal satmak meselesi.'' Recep güldü. ''Hani sen de fırsat bekliyormuşsun.'' ''Ne olursa olsun doğru laf ettin. Yıllardan beri veremediğim bir kararı vermem için bana yardım ettin. Teşekkür ederim.'' Sen kararını zaten vermişsin, tebrik ederim.
Öyle pek tebrike değer karar değil bu. Oh be ya, içim bayağı ferahladı.
Ha şöyle, şimdi ver elini beyoğlu.
İstersen seninle bir parti tavla da oynayabilirim. Herhalde okumaktan senin de kafan şişmiştir.
Peki oynayalım bakalım.
Necip'in haline bir hafiflik gelmişti birdenbire. Merdiven başına koştu. Nişan üst basamakları siliyordu.
Nişan efendi, senin şu külüstür tavlayı getir bakalım.
Nişan biraz sonra koltuğunun altında tavla, takkesini ensesine yıkmış söylene söylene geldi.
Ha be evladım, hep ders hep ders, fazla okumak adamı hasta eder be yahu. Kim ki benim eve gelmiş oturmuştur, mektebini su gibi okur bitirir.
Nişan diyeceğini bir türlü diyemezdi. Necip'i çok sever fakat hepten haylaz bu delikanlı diye şikayet eder dururdu. Onun evinin haysiyeti vardı. Evinde oturan her delikanlı sınıfını muhakkak geçmeliydi. Yoksa konu komşu kira ile oda tutacaklar arasında evinin fena bir şöhreti çıkmasından ödü kopardı. Daha iki oyun yapmamışlardı ki kapı vuruldu. Nejat Briyantinli pırıl pırıl pırıldayan başını içeri uzattı.
Girebilir miyim?
Recep yere düşürdüğü zarı aranırken cevap verdi.
Sorduğun kabahat.
Necip'in Nejat'ı görünce canı sıkıldı.
Bak dedi, biz partiyi bitirinceye kadar laf etmek yok. Otur sen de seyret.
Nejat kızdı. Çok önemli işti ya.
Herhalde dedikodudan fazla.
Recep söze karıştı. Siz de bir araya geldiniz mi kavga edersiniz.
Ben hiç kavgayı sevmem.
Halit'le ettiğin kavgayı duydum.
Ben etmedim, o çıkardı kavgayı. Aklınca beni rezil etti.
Anlayana bal gibi rezil olduğun sayılır. Nejat pantolonunun ütüsü bozulmasın diye dikkatle bir iskemleye oturdu. Bir cigara yaktı, şımarık bir sesle sordu.
Siz hepiniz benimle niye uğraşırsınız bir türlü anlayamam. Hepiniz benim zekamı kıskanıyorsunuz.
Necip bir kahkaha attı Recep'e. Ya oynayacak mısın, oynamayacak mısın?
Ne atmıştım?
Bencidü. Bugün de hiç şansım yok.
Sen yenildiğin zaman şansın olmaz. Başka türlü adam da nasıl yenilir bilmem ki.
Nejat uzun tırnaklarını teşhir ederek sigarası elinde cevap bekliyordu. Onun aklından geçeni Recep biliyordu fakat çatlatmak için susuyordu. Bir ara yan gözle baktı.
Zeki olabilirsin Nejat Bey dedi fakat unutma ki usta bir hırsız senden de zeki olabilir.
Ne demek istiyorsun?
Hiç hiç. Nejat sözü değiştiriverdi.
Ben de size haberler getirmiştim, unutturdunuz.
Necip, tüh, ajansı kaçırıyorduk.
Recep bari, haberler önemli miydi? Nejat sesini alçaltarak,
sabahleyin Nesrin'deydim dedi.
Necip çıkıştı. Sabah sabah kızın evinde ne işin vardı?
Ben istediğim zaman ve saatte Nesrin'in evine girebilirim. Arkadaşım değil mi?
Recep sordu, peki sonra?
Halit yukarıda mı?
Evet.
Aman sesimi duymasın. Nesrin sınavları dersleri sermiş öylesiye piyano çalışıyor.
Necip yüzünü buruştur. Olabilir, bu işin gizlilik neresinde? Ben de serdim.
Ay ay, bu da önemli. Hangisini önce konuşalım?
Necip ters ters Nejat'a baktı. Benimkisi o kadar önemli değil. Biraz daha İstanbul'da gezip memlekete döneceğim.
Ne kadar rahat karar verebiliyorsun?
Çocuk değiliz ya.
Ben yapamam. Babam çok kızar.
Benimkisi de kızar ama aldırma.
Yok yok, ben hariciyeci olacağım. Yarın sonra gireceğim sınava kendimi 3 ay önceden hazırladım. Şimdi bir göz gezdiriyorum.
Desene, ödevlerini ihmal etmiyorsun.
Elbette.
Recep söze karıştı. Anlat bakalım, Nesrin'e ne olmuş?
Nejat gözlerini bir tuhaf tuhaf açarak cevap verdi.
Halit'in işi.
Hangi iş?
Canım, Nesrin piyanoya sarılması. Aklınca kızı hayatta bir amaca bağlayacak, bir ereğe doğru yürümesini sağlayacak.
Recep peki dedi, bunu nereden anladın?
Ben zeki adamım, anlarım. İkisi de budala, kolay mı piyano sanki? Bulamamışlar uğraşacak şey.
Recep alaydı, her şeyi anladığını zannedersin. Niyeti herhalde virtüöz olmak değil.
Peki ya ne olabilir?
Bilmem, orasını sen düşün.
Necip kızı, ya ne oluyorsunuz?
Recep ona göz etti, sonra Nejat'a
daha ne var ne yok diye sordu. Nejat içini çekti.
Başkaca bir şey yok. Gömleğimin rengini nasıl buldun? Ceketimle biraz uyumsuz ama Londra'dan son gelen modeller böyle. Nesrin çok beğendi. Ha bak unutuyordum. Galiba Nesrin Halit'le nişanlanmaya karar vermiş gibi.
Bu söz üzerine Recep'in yüzü fena halde asıldı. Necip yerinden sıçradı.
40 yılda bir önemli haber vereceğin tuttu. Sabahtan beri çene çalıyoruz. Niye söylemiyorsun?
Ben bu işi ciddiye almıyorum ki. Onlar 3 yıl hep nişanlanır gibi olurlar, sonra vazgeçerler. Doğrusu da isterseniz iş ciddileşirse çok sevinirim. Ama Nesrin'i kaybedeceğimden dolayı da çok üzülürüm.
Ben de Halit'i kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıyayım demek. Necip durun ya, ne oluyorsunuz öyle? Çocuklar ölüyor değiller ya, alt tarafı nişanlanacaklar.
Recep düşünceli, bu iş doğru olmasa gerek diye mırıldandı. Necat isteksiz bir sesle,
Halit yukarıdaymış, gidip sorarız dedi.
Necip durduğumuz kabahat diye fırladı, odadan çıkıp merdivenlere yürüdüler.
Halit pijamaları ile yatağın ortasına oturmuş, etrafına kitaplarını sıralamış, okumaya dalmıştı. Makine ile yazılmış bir takım notlar etrafa yayılmıştı. Necat, Recep'le Necip'ten önce odaya dalmıştı. Halit'e karşı hep pervasız, mütecaviz davranırdı, hakaretlere bile aldırmazdı.
Doğrusu her dakika nişanlanması beklenen bir insanın bu kadar sakin oluşuna hayret ediyorum.
Halit cevap vermeye vakit bulamadan Recep tok bir sesle sordu. Doğru mu Halit? Halit bir an cevap vermedi. Yatağının içindeki kitapları, notlarını toplamaya koyuldu. Necip sabırsızlandı.
Ya söylesene, doğru mu?
Halit Necat'a döndü. Nesrin sana ne dedi?
Laf arasında ne zannettin, ben Halit'le nişanlı sayılırım dedi. Ben önem vermedim. Bu masalları ne vakittir dinliyoruz.
Halit'in yüzü pembe oldu. Sonra birdenbire yatağın içinde ayağa kalktı.
Öyleyse şu andan itibaren Nesrin'le resmen nişanlıyım. Beni evinde bekliyor. Kesin kararını vermiş.
Necip hemen tebriklerini bildirdi. Necat çok sevinçli görünerek Halit'in yanaklarından öptü. Recep kapıya doğru yürüdü. Çıkarken döndü.
Allah encamını hayra tebdil eylesin oğlum diyerek çıktı gitti.
Halit'in bir zaman içine bir hüzün çöktü. Kendi kendine bir takım düşüncelerden sonra yatıştı. Öğle yemeğinden sonra Beyoğlu'na çıktılar. İstiklal Caddesi'nde öğle zamanının boşluğu, tenhalığı vardı. Vitrinlere güneş dokunmaması için tenteler çekilmişti. Sinemaların kapılarındaki resimler anlamsız anlamsız insanın yüzüne bakıyorlardı. Halit düşünceli, biraz da heyecanlıydı. Bir tarafında Necat, bir tarafında da Necip yürüyor, tartışıyorlardı.
Ben diyordu Necip, ömrümde orkide diye bir çiçek adı duymadım. Halit'in muhakkak gül götürmesi gerek.
Necat her zamanki gibi yaygaralar koparıyor, ortalığı karıştırıyordu.
Gerçi orkide ancak bir baloya ya da buna benzer bir eğlenceye giderken bayanlara verilir. O da göğsüne takar. Ne ki Nesrin'in orkideye bayıldığını gayet iyi biliyorum.
Bu tartışma daha uzayacaktı fakat Halit tuhaf bir ruh haliyle cebinden bir 5 kuruş çıkardı.
Bence götüreceğim çiçeğin cinsi önemli değil. Fakat tartışmanız beni kararsızlık içinde bıraktı. Yazı mı tura mı?
Necat kazandı, orkide alınmasına karar verildi. Necip bu toptan züppelik diye isyan etti. 3 çiçekçiden sonra 4.sünde orkide bulundu, seçildi. Herif gözünü bile kırpmadan 10 lira istedi. Devir Üniversite lokantasında 27,5 kuruşa döner, az pilav ve bir kabak tatlısı yendiği devir olduğu için bir çiçek için istenen 10 liraya Necip az kalsın şırak kadak düşüp bayılacaktı. Öne atılarak çiçekçiyi de pazarlığa girişti. Adama bana bak dedi, biz öğrenciyiz. 40 yılda bir başımıza bir iştir geldi işte. Öyle gözlerini devirerek bizi yukarıdan süzme. Senin bildiğin miras yedilerden değiliz. Şu çiçek müsveddesinin olacağını söyle de alalım.
Halit gülmekten kırılıyordu. Necat bir çiçek için yapılan pazarlıktan utanmıştı, arkasını dönüyordu.
Necip hiç oralı değildi. Çiçekçi ile çekişe çekişe 8.5'a sulh oldular.
Necip Halit'e sordu. Üstünde bu kadar paran var mı?
Halit var cevabını verdi.
Hani yoksa ekleyelim.
Var var, amcamız sağ olsun.
Orkide hazırlandı, para sayıldı ve dükkandan çıktılar. Nejat bu sefer Necip'le yine kavgaya tutuştu.
Çiçekçiyle pazarlığın rezaletti.
Sen karışma, Halit araya girdi.
Ya bu ne telaş, kim nişanlanıyor, siz mi ben mi? Hem durun bakalım, bu Nesrin'le benim aramda bir iş. Daha aileler de işe girişecek.
Nejat sordu, sahi büyük bir nişan töreni gerek, ne zaman?
Herhalde fakülte bitmeden olmaz bu iş.
Nasıl beklersin?
Basbayağı beklerim, hayatımı düzenlemeden, askerliğimi yapmadan evlenecek değiliz ya. Şimdilik Nesrin'in sözle benim olması bana yeter.
Öyleyse bol bol şiir yazarsın. Halit durakladı. Elbette yazarım diye mırıldandı. Parmak kapıdan bir tramvaya bindiler. Halit'in üstüne bir dalgınlık gelmişti. Nejat'ın da çenesi durmuyordu. Bu sefer de Halit'e iyi giyinmediği, hatta bir daha tıraş olmadığı için çıkışıyordu. Canı sıkıldı Nejat'a. Görüyorsun ki aceleye geldi. Sonra neslinde beni bilmeyen, tanımayan bir kız değil ki diye çıkıştı. Tramvay halkı dönüp dönüp onlara bakıyordu. Maçka'ya Nesrin'in apartmanının kapısına geldikleri vakit Necip elinde taşıdığı çiçeği Halit'e verdi. Nejat onun kravatını düzeltti. Halit'i bir kere gözden geçirdi.
Haydi bakalım, biz dönüyoruz dediler. Nejat dayanamadı, sordu. Meraktan çatlarım Halit, sonra seni nerede göreceğim?
Ona Halit'ten önce Necip cevap verdi.
Buradan ötesine ne karışmaya ne de merak etmeye hakkımız var. Yürü bakalım.
Halit merdivenleri çıkarken hiçbir şey düşünemiyordu. Kapıyı açan hizmetçi kız ciyak ciyak bağırarak Nesrin'i çağırmaya koştu. Kapının arkasında sallanmış kalmıştı. Oda kapılarından biri açıldı. Nesrin'in annesi göründü. Sokağa çıkacak gibi giyinmişti. Tombul, pırıl pırıl yanan gözlü bir hanımdı. Halit'e doğru yürüdü.
''Hoş geldiniz Halit Bey. Ben de sinemaya gidiyordum. Nesrin'i bir türlü kandıramadım. Meğerse sizi bekliyormuş. Ne yapalım, ya yalnız giderim ya da bizim Belma'yı alırım. Bizim bey de haftada birden fazla sinemaya gitmez. Bana gelince hiçbir filmi kaçırmam. Velhasıl bir karışık iştir bizim işler. Buyurun salona geçin.''
Halit elinden tutarak elini bırakmadan salona kadar götürdü. Kapının önünde durdu, uzun uzun delikanlıyı süzdü. Halit'in elindeki orkideye baktı, sonra işaret parmağını sallayarak
''Sizi gidi haylazlar sizi, Nesrin'le bana bir şey söylemek istemiyor. Ama ben farkındayım. Sinemadan sonra yengene muhakkak uğramalıyım. Belki de amcan da evde olur.''
Gözünü kırparak ''Nesrin şimdi gelir'' dedi, kapıyı çekti gitti. Halit bir kelime söyleyememişti. Sersem sersem etrafına bakınıyordu. Aşk hikayesinin ciddileştiğini şimdi farkına varıyor gibiydi. İçi titriyor, dudakları seyiriyor, gözleri pırpır ediyordu. Yüreğinin güm güm sesi kulaklarını zonklatıyordu. Salonun ortasına böyle ne yapacağını şaşırmış beklerken kapı açıldı, Nesrin göründü. Yüzü boyasız, hatta bembeyazdı, üzerinde bir basma vardı. Saçları taranmış fakat toplanmamış, perişan, omuzlarının üzerinde uçuşuyordu. Birkaç adım Halit'e yaklaştı, yüzü pembeleşti. Tekrar yürüyerek kendini Halit'in açık kollarının arasına bıraktı. Orkide yere düştü, Halit fısıldadı.
''Nerenden? Yanağından mı?''
''Hayır'' cevabını verdi Nesrin nefesi daralarak. ''Dudaklarımdan öp, artık seninim.''
Uzun uzun öpüştüler. Nesrin eğilip çiçeği yerden aldı, kutusunu açtı, bir vazoya koydu. Sonra Halit'i elinden çekerek bir koltuğa oturttu. Kendi de çıplak ayaklarını altına alarak delikanlının dizi dibine oturdu. Kollarını boynuna dolayarak gözlerinin içine baktı. Uzun zaman sessizce bakıştılar.
''Söyle, bir şeyler söyle Halit.''
Halit söyleyecek hiçbir söz bulamıyordu. Gülümseyerek fısıldadı en sonunda.
''Çok çok mutlu olacağız Nesrin. Diyeceğim ama bu laflar pek basma kalıp olacak. Şu anda o kadar heyecanlı, o kadar sevinçliyim ki hiçbir şey düşünemiyorum.''
''Ya beni? Beni de düşünemiyor musun?''
''Hayır, sen içimde yüreğimdesin. Damarlarımda kanımla beraber dolaşıyorsun.''
Nesrin yanağını Halit'in yanağına koydu, sarıldılar. Kulağına fısıldadı.
''Çok... çok mutlu olacağız canım benim, sevgili Halit'im.''
Uzun dakikalar boyunca birbirlerine sarılıp hiç konuşmadan öylece kaldılar. Nesrin'in dik, yumuşak memeleri Halit'in göğsünün üstünde uzun zaman kaldı.
Kalplerinin sesi birbirine karışıyordu. Sonra Nesrin uzandı, Halit'in kucağına yattı. Hafiften terlemiş, yüzü pembeleşmiş, gözleri istekle iri iri açılmış genç adamın gözlerinin içine dikilmişti. İki elinin arasında sevgilisinin bir elini tutuyordu. Halit'in bir eli onun saçlarının arasındaydı. ''Söyle Halit'im benim'' dedi. ''Benim için daha güzel, daha büyük şiirler yazacaksın değil mi? Öyle şiirler yaz ki bütün sevdaların dilinde, dudaklarında dolaşsın. Bütün birbirini sevenler bizim sevgimizin diliyle konuşsunlar.'' Delikanlı gülümsedi. ''Yazacağım, söyleyeceğim'' diye mırıldandı. ''Fakat bu heyecanım yatışsın, sevgimizin fırtınası içime sinsin. Şimdi şaşkın, perişanım hep senin yüzünden.'' Sırası gelecek, göreceksin. Dante'nin Beatrice'ye yazdıklarından büyük şiirler yazacağım senin için. Yalnız unutma, bazen şairler, sanatçılar eserlerinden çok aşağıda sönük kalırlar. Sanat eseri ruhun bir uzun anda parlamasıdır. Benden uzaklaştığını hissettiğin gün eserimin sahibi benim olduğumu aklından çıkarma. İnsanoğlunun en büyük sanat eserlerinden biri de kendine göre yarattığı sevgisinin destanıdır. Her insan yaratabildiği, hayal edebildiği kadar bir sanat eseri ortaya koyar. Bu da aşkıdır. Sevgisinin eserini yaratmakta başarılı olamayan insan, hayatını boş yere harcamış bir zavallı olarak kalır. Nesrin Halit'i dikkatle dinledi, dinledi. Sonra birdenbire hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Halit şaşırmıştı. Onu kollarının arasında sıkıyor, okşuyor, teselli etmeye çalışıyordu. ''Ne oldu, neyin var Nesrin?'' Nesrin korkuyormuş, bir şeyden kaçıyormuş gibi daha çok delikanlıya sokuldu. ''Ben sana layık değilim Halit, korkuyorum, seni de üzmekten korkuyorum. İçime bir umutsuzluk, bir boşluk giriveriyor bazen. Dünya bana dar geliyor, kendimi bir uçuruma yuvarlanır görüyorum. Bu uçuruma seni de beraber sürüklemekten korkuyorum.'' ''Aldırma, bunlar hep heyecan, geleceğimiz için duyduğun endişeler. İlk zaman herkeste olur gibime geliyor bunlar, ben de çok tereddüt ediyordum. Boş korkular, endişelerden kurtulacaksın. Şimdi senin elinden özgürlüğün alınıyormuş gibi bir his var içinde. Bak birbirimize olan sevgimizin içimize sinmesi için ne kadar zaman geçti. Şimdi bir arada olmaya, beraber yaşayacağımıza kendimizi alıştıracağız. Sonra yarın evleniyor değiliz, sen istediğin zaman evleneceğiz. Ta ki artık birbirimizden ayrılmayacağımıza iyice inanalım. Bu sözümü senin için söylüyorum.'' Nesrin elinin tersiyle gözyaşlarını sildi, birden ciddileşti doğrularak. ''Ne güzel konuşuyorsun sevgilim'' dedi. ''Beni ne kadar iyi anlıyorsun. Beni böyle anladığın için seni şu anda deli gibi seviyorum. İnan sevgilim, şimdi seninle hiç düşünmeden yatarım. İçinde bulunduğumuz ruh halini belki de bir daha yakalayamayacağımdan korkuyorum. Evlenmek başka şey, bu bambaşka. Ne güzel söyledin. Gel şimdi, hemen gel. Seni odama götüreceğim. Sana bütün genç kızlık rüyalarımın içinde saklı olduğu odamın anahtarını vereceğim. Seninle yatacağım Halit. Sevgilim, biricik erkeğim benim.'' Nesrin oturdukları koltuktan kaymış, Halit'in dizleri önüne oturmuş, onun ellerinden tutmuş çekiyordu. Bütün vücudu bir ürperme, bir titreme içindeydi. Sonra ayağa kalktı. Genç adamı hala ellerinden çekiyordu. Halit onu birden kucakladı, dizlerine oturttu. ''Dinle sevgilim, dinle Nesrin'im'' diye mırıldandı. ''Şu anda senin beni istediğin kadar ben de seni istiyorum. Fakat sadece şu an için istemiyorum. Senin şu sıradaki zayıflığından yararlanmak istemem. Hatta kendi isteğimden bile. Ben mutluluğumuzun tamamını kurtarmaya çalışacağım. Bunu, bu isteğimizi en sonra düşünelim. Bütün bir hayatı yaşamaya başlayacağımız yakındır. O günü kurtaralım. Sonra ölünceye kadar birbirimizin olacağız. Şimdi şu anda yola çıkmış sayılırız.'' Nesrin tekrar kollarını Halit'in boynuna dolayarak ağlamaya başladı. Yanaklarına dökülen yaşları Halit'in yüzüne gözüne sürerek onu öpüyordu. ''Beni utandırdın sevgilim. Sana bütün ömrümü, bütün bir hayatı vereceğime yemin ediyorum. Bugün olduğu gibi bütün ömrümce senin olacağım.''
6. Ayrımın sonu. Sayfa 81.